Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 19. Ayrım. Sacide teyzenin ameliyatından 2 gece önce annemler ve dayımlar Kalamış'taki Todori'de yer ayırttılar. Ben akşam gezmelerine götürülmezdim ama Sacide teyzenin hatırına bu kez bana izin çıkmıştı. İnanılmaz güzel bir mehtabın Kalamış koyuna tüm ihtişamıyla düştüğü o akşam hep birazdan bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan girdik, ada sahillerinde bekliyorumdan çıktık. Dayımla yengemin Alaturka'ya giden güzel seslerini duydukça ben çocukluğumdaki ada gecelerinin hasretiyle kavruldum. Üst kattaki balkondan gizli gizli seyrettiğim büyüklerin sazlı sözlü rakı sofraları meğer ne keyifliymiş. Dayım Sacide teyze ameliyatını hayırlısıyla atlattıktan sonra kendi evinin bahçesinde bir gece düzenleyip akordeon çalma sözü verdi. Şarkılara, türkülere yol boyunca da devam ederek evimize döndük. Bir gün sonra annemle Sacide teyze sabah erkenden İstanbul'a indiler. Gece annem eve dönmedi, hastanede kaldı. Ertesi gün Sacide teyzenin ameliyattan çıkmasını beklediği için ancak akşam saatlerinde dönebildi eve. Sacide teyzenin ameliyatı çok iyi geçmişti. Sabah ben, annem ve anneannem hep birlikte ziyaretine gidecektik. Erken kalkıp bahçedeki güllerden kesecektim ona götürmek için. Annem biraz yorgundu. O gece hepimiz erken yattık. Sabaha karşı olmalı, uykumun içinde bir çığlık duydum. Hayvan inlemesi mi desem, insan ağlaması mı, tuhaf bir ses. Yükselip alçalarak şarkı söyler ya da ağıt yakar gibi yankılanıyordu. Kulak kabarttım, aman Allah'ım, annemin sesiydi bu. Yatağımdan fırladım, annemin odasına koştum. Annem yatağında oturmuş, telefon kulağında bir öne bir arkaya sallanarak haykırıyordu. Aynı anda anneannem de odaya daldı. Telefonu annemin elinden kapıp kulağına dayadı. Bembeyaz oldu yüzü. Bir şeyler söyleyip telefonu kapattı, yatağa oturup kızına sarıldı. "Ne oluyor? Bana da söyleyin ne oluyor?" diye bağırdım. Ölümleri çocuklarından gizlemeyi marifet sayan anneannem bu kez çaresiz kaldı. Akgün'dü telefondaki. "Sacide biraz önce vefat etmiş," dedi. Ben ki ölüm acısı nedir bilmez değilim ama ilk kez ciğerimin ucundan bir parçanın kopup karnıma doğru yuvarlandığını hissettim. İçimde bir alev topu dolanıyordu. Arkadaşım gitmişti. Büyüklerin dünyasından tek arkadaşım, sevgili Sacide teyzem artık yoktu. Yapayalnız, kupkuru kaldım. Eylül ayında okullar açıldı. Annem Ankara'ya, babamın yanına dönmüştü ama anneannemle ben havalar güzel gittiği için hala Fenerbahçe'de kalıyorduk. Hafta sonları Karaköy'den vapurla Kadıköy'e geçiyor, dolmuşla Fenerbahçe'ye geliyordum. Pazar günleri de aynı şekilde okula dönüyordum. Ekim ayını böyle geçirdik. Yağmurlar başlamamıştı ama anneannem Kasım başında taşınmaya karar verdi. Yazlıkçılar evlerine çoktan dönmüşlerdi. Fenerbahçe tenhalaşmış, neşeli cıvıltısı yerini ince bir hüzne bırakmıştı. Yazlığımızdaki son hafta sonu elimde kirli torbam ve kitaplarımla bahçenin demir parmaklığını açıp içeri girmemle anneannemin hışmına uğraman bir oldu. Anneannem yüzümde çok iyi bildiğim felaket habercisi maskesi, yeşil gözleri çakmak çakmak beni kolumdan çekeleyerek eve soktu, bağırmaya başladı. Bir eliyle de Nazım şiirlerinin yazılı olduğu hatıra defterimi burnuma doğru sallıyordu. "Nereden buldun bu şiirleri? Komünist arkadaşlarının adını şu an eksiksiz vereceksin bana. Sana onları kim tanıştırdı? Bu şiirler, bu şiirler!" Bir an nefes alamadı, yüzü kızardı, tıkanacak zannedip korktum. Sonra yine gücünü toplayıp bağırmaya başladı. Bağırmaktan bitap düştüğü bir sessizlik anında Anneanne dedim. Hemen defterimi bana geri ver. Yakacağım bu defteri. Deftere zarar verirsen ömrümün sonuna kadar konuşmam seninle. Beni kaybedersin. Önce sorularıma cevap ver. Önce defterimi ver, sonra ne istersen anlatacağım. Yüzümde nasıl bir ifade belirdiyse anneannem bir an durdu, sonra defteri usulca uzattı. Nazım'ın şiirlerini endişeden körük gibi inip kalkan göğsüme bastırdım. O ana kadar sadece çok çarpıcı bulduğum şiirler şimdi başka bir anlam kazanmaya başlamıştı. Şiirlerin üzerinden özgürlük ve kişilik savaşı veriyordum. Bundan böyle çekmecelerim, eşyalarım, defterlerim karıştırılmayacak dedim. Asla! Sen bacak kadar boyunla kendini adam mı oldun sanıyorsun diye sordu anneannem. Bir daha eşyalarımı, defterlerimi karıştırırsanız ne yaparmışsın? Hafta sonları eve çıkmam. Sen bu işlere 18 yaşına kadar kendin karar veremezsin. Hafta sonunu okulda geçirmem için reşit olmam gerekmiyor. Babana hemen mektup yazacağım. Yaz anneanne dedim. Benim kilitli defterimin kilidini kırıp okuduğunu da yazmayı unutmayayım mı? Anneannem sokak kapısını hızla çarparak çıkıp gitti. Hepiniz delisiniz vallahi. Bir defter için bu kadar kavgaya değer mi diye sordu Hacer şaşkın şaşkın. Dayım evimize akşam üzerine doğru geldi. Anneannemden bir saat kadar evvel. Yumuşak bir sesle sen Nazım okuyormuşsun öyle mi diye sordu. Anneannem mi söyledi dedim. Babanın haberi var mı? Neyden haberi var mı? Nazım'ın şiirlerini bulundurduğundan, okuduğundan. Ben Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Yahya Kemal de okuyorum. Babama okuduğum şairlerin listesini yollamadım bugüne kadar. Yavrum dedi dayım, ben de senin yaşlarındaydım Nazım'ı keşfettiğimde. Çok etkilenmiştim. Ben de senin gibi şiirlerini defterime yazıp ezberlemiştim. Hatta annene de göstermiştim. Bir Çinli Adem, gözleri badem, sıkacaksın o incecik belini, çıkaracak kıpkırmızı dilini, mısralarını, tekerleme gibi birlikte söyler dururduk babam duyana kadar. Düşünsene, babam askerdi üstelik. Üstünden duyduğum bilgiyi yumurtladım. Nazım da askermiş. Sadece talebeydi. Bak Ayşe, güzel kızım, herkes gençliğinde komünist olmaya heves eder. Komünizm bir ütopyadır oysa. Nedir? Yani gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayaldir. Gençlerin hayalleri olur hep. Derken insan biraz büyür, tecrübesi artar, hayatı tanır ve anlar ki boş bir hayalin peşine düşmüş. Hepimiz bu yollardan geçtik. Sen de benim gibi yap, yırt at o şiirleri. Ne sana bir zarar gelsin ne de ailene. Bu konuyu da burada kapatalım. Ben o şiirleri yırtıp attım bile dedim. Aferin benim kızıma dedi dayım. Dayım gittikten sonra odama koştum. Yatağımın altına sakladığım defterimi oradan alıp kirli çamaşırlarımın durduğu sepetin içine çamaşırların en altına sakladım. Artık gazetelerdeki haberlere bir başka gözle bakıyor, etrafımda konuşulanlara da bilinçle kulak kabartıyordum ve fark ediyordum ki bir paranoyanın gölgesinde yaşamaktayız. Yaşım ilerledikçe açıkça görüyordum bunu. Amerika'nın McCarthy paranoyası bize de sirayet etmişti iyice abartılarak. Bırakın komünist olmayı, bir komünistin akrabası, dostu, komşusu olmak dahi topun ağzında olmak demekti. Sorgulanmak, suçlanmak, cezalandırılmak demekti. Sanıyorum insanlar 70'li yıllara kadar Türkiye'de en çok komünist damgası yemekten korktular. Bu öyle bir görünmez baskıydı ki hiç yoktan atılan çamurun izi bile yetiyordu insanların etiketlenmesine, suçlanmasına, dışlanmasına ve cezalandırılmasına. Hüsrev amcanın hangi saplantıyla görevinden alındığını anlıyordum artık. Hasan Ali Yücel gibi bir kültür devinin yıpranmasına, Türk çocuklarının eğitiminde devrim yaratan Tonguç'un gözden düşmesine sebep hep bu anlamsız korkuydu. Demir perde gerisinin hayaleti ürperticiydi. Perdenin gerisinde kimse neler olduğunu bilmiyor, sadece tahminde bulunuyor, varsayıyor ve korkuyordu. Bu hayalet cinayetler işletiyor, ocaklar söndürüyordu. Siyasi kişiliğimi belki biraz erken bu tepkilerle şekillendirmeye başlıyordum. Vatan cephesi. 50'lerin ikinci yarısında ben kişilik bulma ve ergenlik sorunlarımla başa çıkmaya çalışırken evimizde de sıkıntılar baş göstermeye başlamıştı. Okul tatilinde Ankara'ya gittiğimde babamın canını çok sıkkın görmüştüm. Sabahları zaten erken kalkma alışkanlığında olan babam neredeyse uyku yüzü görmez olmuştu. Gecenin bir vaktinde kalkıp ne zaman tuvalete gidecek olsam babamı oturma odasındaki berjer koltukta başı ellerinin arasında düşünürken buluyordum. Bana fark ettirmemeye çalışıyorlar, anlatmıyorlardı ama biliyordum ki bir şeyler iyi gitmiyordu. Israrlarım karşısında baklayı her zamanki gibi anneannem çıkardı ağzından. Babamdan Gerze'de inşaat yaptığı yerde bir vatan cephesi ocağı açmasını istiyorlar. Ama Muhittin bu, babanı bilirsin, kabul etmiyor bir türlü dedi. Kim istiyor? Kim olacak? Hükümet. Kahkahalarla gülmeye başladım. Sabah, öğle, ikindi ve akşam haberlerinden sonra radyoda vatan cephesine katılanların listesi okunurdu. Ahmet filanca şu kadar kişilik hane mensubuyla, Mehmet falanca karısı, çocukları, annesi, babası, 12 kardeşi, yengeleri ve yeğenleriyle, şu kişi peşinde bilmem kaç kişiyle, bu kişi iş yerindeki bütün çalışanlarıyla, hatta bazen vefat etmiş kimselerin bile aralarında bulunduğu listelerle insanlar her Allah'ın günü vatan cephesine katılırlardı. Vatan cephesine katılanların radyoda okunması Demokrat Parti'nin bir nevi propaganda aracıydı ama herkesin, hatta aklı başında Demokrat Partililerin bile alaya aldığı bir maskaralıktı. O kadar ki İstanbul Valisi Ethem Yetkiner'in girişimiyle 1958 yılında kapattırılan ajans haberlerini ve Partizanca Neşriyatı Dinlemeyenler Derneği adlı bir dernek bile kurulmuştu. Anneanneme babam gibi bir adamın ortakları, mühendisleri, kalfaları, ameleleri, inşaatın sarman kedisi, çomar köpeği ve ambar faresiyle vatan cephesine geçtiğini radyoda ilan etmesini gerçekten bekliyor musun yoksa diye sordum. Her insanın öncelikleri vardır dedi anneannem. Önceliği ailesi midir, tahsil çağındaki evladıyla karısının iaşesi midir, yoksa hükümete olan tepkileri mi? Mesele burada. Senin baban ideal sahibi bir adam olabilir ama bencil, sadece kendini düşünüyor. Anneanne, bunu nasıl söylersin? Babamın hayatı boyunca kendi için tek bir şey istediğini görmedim. Hiç mi yoktur bu adamın canının çektiği bir saat, bir alet, bir marka kalem? Ne bileyim, herhangi bir şey. Babam bu dünyaya sırf beni ve annemi mutlu etmek için gelmiş gibi yaşıyor. O zaman açar vatan cephesi ocağını, alır tahsisatını, senin tahsilin, annenin de şeyleri tehlikeye girmez. Annemin neleri? Yeter ama kabahat bende ki seni adam zannedip karşıma aldım, dertleşiyorum. Annemin neleri anneanne, neleri? Anneannem ser verir, sır vermez halini bir süre daha sürdürdü ama sonunda pes etti. Kızım, seninkiler babanın tahsisatını alamaması yüzünden büyük sıkıntı çekiyorlar. Ankara'daki evde büfenizin üzerinde duran antika çay takımı vardı ya, nenenin verdiği, işte onu satılığa çıkardı sitareciğim. Bu gidişle ben de Laleli'deki apartmanı ipotek etmek zorunda kalacağım. Babam mı istedi bunu senden? Ne münasebet, ama ben aptal değilim. Baban devletten parasını alamadığı takdirde olacakları görüyorum. Ne olur sence? Taahhüt ettiği inşaatı bitiremez ve iflas eder. İflas. Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Ben kendi küçük dünyamda güle oynaya yaşarken neler çekmekteymiş annemle babam. Hatta bu durumda anneannem bile. Üzüntüme rağmen kendimi de düşünmeden edemedim. Beni okuldan alırlar mı o zaman diye sordum. Ben ne yapar eder sana bitirtirim koleji dedi anneannem. Ama sen de çok çalışırsın, burs alır, yardımcı olursun bana. Yüzüm bir karış düştü. Burs alan çocuklar elbette çok yüksek not almakla yükümlüydüler ve ayrıca hiçbir yaramazlığa, disiplinsizliğe, itaatsizliğe bulaşmamaları gerekiyordu. Yoksa burs hemen kesiliverirdi. Yüksek not almayı çok çalışırsam becerebilirdim de iyi kız olmak pek tarzım değildi. Özellikle yatakhane hayatımız söz konusu olduğunda ışığı zamanında kapatmamak, yüksek sesle şarkı söylemek, saat 11'de Emine ile hala derin bir sohbetin tam ortasında olmak gibi vazgeçemeyeceğim büyük suçlarım vardı. Ah evet, Ankara'dayken birbirimizden neredeyse nefret eden iki kız aynı odayı paylaşmaya başladıktan sonra birlikte müthiş eğlendiğimizi keşfetmiş ve ayrılmaz iki arkadaş olmuştuk. Emine pek çok hafta sonunu benimle birlikte geçirmek için Narmanlı'ya gelmeye başlamıştı. Biz iki yeni yetme genç kız odamıza girip kıkırdarken anneannemin bizi dinleyen gölgesini camlı kapının ardında fark eder, sesimizi iyice alçaltır, ara sıra da büsbütün meraklansın diye isterik kahkahalar savururduk. Anneannem sonunda dayanamaz, siz niçin gülüyorsunuz bakayım diye odaya dalardı. Biz de hemen Jane Austen'ın o sırada okumakta olduğumuz romanından söz ederdik. Yani genç kızlarına nefes aldırmayan, onları iyi kocalara pazarlamaya çalışan, sosyete düşkünü anneleri anlatırdık. Anneannem yarı gücenik yüzüyle bizi yalnız bırakır ama az sonra gölgesi camlı kapının dibinde yeniden biterdi. Bir keresinde sırf yasak bir eylem yapmak adına bir şişe vermutu gizlice odama sokmuş, yarısına kadar midemiz bulanarak, suratımız ekşiyerek içmiş, sonra da banyoya koşup kusmuştuk. Emine'yi bilmem ama ben bir daha hayatım boyunca ağzıma vermut koyamadım. Yasaklara karşı tepkileri epey güçlü olan ben, burslu bir öğrenci olmam gerektiğinde ne yapardım acaba? Görünen o ki, bende burslu öğrenci olma kumaşı yoktu. Fakat belki elimden geleni yaparak aile bütçesine katkıda bulunabilirdim. En azından okulumda kalmak için. Bir çare düşündüm ve babama bir mektup döşendim. Eğer bazı sıkıntılarımız varsa derslerden sonra kütüphanede çalışabilirdim. Ya da yaz aylarında İngilizce öğrenmek isteyen küçük çocuklara ders verebilirdim. Babamdan bana çok sert bir yanıt geldi. Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma diyordu. Benim vazifem seni okutmak, senin vazifen iyi bir öğrenci olmak. Görev alanlarımızı karıştırmayalım. Babam bana derdini açmak, sıkıntısını paylaşmak istememişti. İncindiğini görünce ben de üstelemedim ama ilgisiz de kalamadım. Yüreğimde hep bir ağırlıkla geçirdim o dönemi. Bana zaten verilmekte olan 10 lira harçlığım dışında hiç para istemedim. Kış tatilinde Ankara'ya gider gitmez ise ilk işim büfenin üzerine göz atmak oldu. Gümüş çay takımının yerinde yeller esiyordu. Anneme hiçbir şey sormadım. Babamın mektubunda ağzımın payını almıştım. Zaten o tatil öyle eğlenceli geçti ki annemle babamın sıkıntılarını unuttum gitti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 166. Devamı 20. ayrımda.